Ayrım 7.
Sayfa 88. Skinner resme yaklaşıp parmağıyla diz çökmüş süvariyi gösterdi. Bu o, Peter Benson, zavallı adam. Yaşadığı onca maceranın ardından Edmonton'da tekmelenerek öldü. Burns süvariyi o göstermeden önce tanımıştı. Asıl dikkatini çeken subaydı. Düz sarı saçları bir berenin altında kalmış, küstahça bakan mavi gözleri güneşin parlaklığıyla kısılmıştı. Bu genç subay evine dönecek, ordudan ayrılacak, hukuk fakültesine gidecek ve çeyrek yüzyıl sonra ülkesinin en önemli avukatlarından biri olacaktı. Aradaki bağlantıyı kuran Skinner, Burns'ün kulağının hemen dibinde ani bir nefes aldı. "Anlamıyorum," dedi. "Dostunu öldüresiye tekmelediler ama o onları kurtarmak için elinden geleni yaptı." Burns kulağına fısıldayan eğitimli sesi hatırladı. "Bu sizi şaşırtabilir Bay Burns." Gözlerini bir nesil öncesinin dört genç savaşçısının resmine diken Jack Burns, aldatıcı bir rahatlıkla olan avukatın Old Bailey'deki değil, eski ahitteki adaletten bahsettiğini geç de olsa anladı. "Patron," dedi kafası karışmış genç çavuş. "O çavuş ve subay sokaklarda serbestçe dolaşan Price ve Cornish ile karşılaşırsa ne olur?" "Hiç sorma dostum, bilmek istemezsin." 24. gün, Perşembe. Özel Hava Kuvvetleri alayının Hereford'daki üssünün yakınlarındaki özel mezarlıkta bir cenaze töreni gerçekleşti. Eski bir askerin cansız bedeni ebedi istirahatına yatırılmıştı. Bir borazancı cenaze marşını çaldı. Törene tanınmış bir avukatın da dahil olduğu bir düzine kişi katıldı. O akşam Doğu Londra'da Wanstead Marshes yakınında bir gölden iki ceset çıkarıldı. Cesetlerin Mark Price ve Harry Cornish'e ait olduğu belirlendi. Otopsi raporlarına göre iki adam da piyano teliyle boğulmuştu. Davanın dosyası açıldı ama asla kapanmadı. Sanatın adaleti. Kasım. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Sudan bir duvarmışçasına Hyde Park üzerine iniyor, batıdan esen hafif rüzgarla Park Caddesi ve güneye giden şeridi kuzeye giden şeritten ayıran çınar ağaçlarının bulunduğu dar toprak parçasına doğru gri perdeler halinde ilerliyordu. Islak ve mutsuz bir adam yapraksız ağaçların altında ayakta durmuş izliyordu. Grosvenor House Hotel'in girişi spotlarla gündüz gibi aydınlatılmıştı. Fotoğraf makinelerinin birbiri ardına patlayan flaşları geceye bir parlaklık katıyordu. İçerisi sıcak, kuru ve konforluydu. Kapının önündeki tentenin altında kaldırım sadece nemliydi. Üniformalı otel görevlileri ardı ardına yanaşan limuzinlerden inen önemli konukları karşılamak üzere şemsiyeleri de hazır bekliyordu. Limuzin tentinin önünde durunca görevli hemen şemsiyesiyle koşuyor, arabadan inen yıldızı veya film sanatçısını yağmurdan koruyarak ona tentinin altına dek eşlik ediyordu. Yıldızlar tentinin altında omuzlarını dikleştiriyor, kameralara daha önce prova edilmiş mükemmel gülümsemelerle poz veriyordu. İliklerine kadar ıslanmış olan paparazziler tentinin iki yanında birer yığın oluşturmuş, değerli makinelerini yağmurdan koruyarak işlerini yapmaya çalışıyorlardı. Seslenişleri caddenin karşısındaki ağaçların altında duran adama kadar ulaşıyordu. Buraya bak Michael. Hey Roger. Hoş gülümseme Shakira. Harika. Sinema dünyasının muhteşemleri ve iyileri dal kavukluklara sevecen bir ifadeyle gülümsüyor, kameralara ve dolayısıyla uzaklardaki hayranlarına poz veriyor, imza isteyen yağmurluk giymiş tek tük hayranı görmezden geliyor ve yeterince boy gösterdiklerine inandıklarında otele giriyorlardı. İçeride masalarına götürülecekler, bu arada sıkça durup etraflarına parlak gülümsemelerle selam vereceklerdi. İngiliz Film Akademisi ve Televizyon Sanatları ödül töreni için tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Ağaçların altındaki ufak tefek adam onları özlem dolu gözlerle seyrediyordu. Bir zamanlar orada olacağını hayal etmiş bir film yıldızı, en azından o pırıltılı dünyanın tanınmış bir siması olabileceğini düşünmüştü. Ama artık bunların gerçekleşmeyeceğini biliyordu. Artık çok geçti. 35 yıldan fazla bir süredir filmlerde küçük roller alan bir aktördü. Hiç repliği olmayan bir figüran olarak başlamış, 100'den fazla filmde oynamıştı. Ama hiçbir zaman başrolü alamamıştı. Peter Sellers'ın önünden geçtiği bir otel kapıcısı olmuş, 7 saniyelik bir sahnede yer almıştı. Peter O'Toole'u Kahire'ye götüren ordu kamyonunun sürücüsüydü. Michael Palin'in 1-2 metre ötesinde tüm dikkatiyle mızrağını tutan bir Roma askeriydi. Christopher Plummer'ın bir Spitfire binmesine yardım eden hava teknisyeniydi. Pek çok kez garson, hamal, İncil'de adı geçen savaşlardan Balç Savaşı'na kadar tüm ordularda asker olmuştu. Taksi şoförlerini, polisleri, restoranda yemek yiyen müşterileri, karşıdan karşıya geçen yayaları, çobanları, akla gelebilecek her karakteri oynamıştı. Ama hep aynı şey yaşanmıştı. Sette birkaç gün, perdede 10 saniye ve hoşçakal ahbap. Selüloid semadaki bilinen her yıldızın birkaç metre yakınında bulunmuş, beyefendileri ve serserileri, hanımefendileri ve cadalozları görmüştü. Her rolün altından kalkabileceğini, son derece ikna edici oynayabileceğini biliyordu. Adeta bir insan bukalemundu ama sahip olduğuna tüm kalbiyle inandığı yeteneği kimse görememişti. Özendiği hayatlara sahip yıldızların şaşalı geceye doğru ilerleyişini yağmur altında izlemeye devam etti. Son yıldızla otele girip tentenin önü kararınca Marble Arch'taki otobüs durağına doğru yürüdü ve beklemeye başladı. Gelen otobüse binerek White City ve Shepherd's Bush arasında kalan iç bölgedeki ucuz apartmanının 500 metre ötesinde indi. Sırılsıklam olmuş giysilerini çıkararak İspanya'da bir otelden çalınmış eski havlu bornozunu giydi. Başrolünü Peter O'Toole'un oynadığı Man of La Mancha filminde atları tutmuştu ve elektrikli sobanın tek çubuğunu yaktı. Islak giysileri gece boyunca kurudu. Sabah sadece hafifçe nemliydiler. Metaliksizdi, tek kuruşu bile yoktu. Haftalardır çalışmamıştı. Orta yaşlı, kısa boylu bir aktörün iş bulması o günlerde hiç kolay olmuyordu. Telefonu kesilmişti. Menajeriyle konuşmak istediği takdirde bürosuna gitmek zorundaydı. Ertesi gün gitmeye karar verdi. Oturup bekledi. Her zaman oturur ve beklerdi. Hayatının özeti buydu. Sonunda ofisin kapısı açıldı ve içeriden tanıdığı biri çıktı. Onu görünce sandalyesinden kalktı. ''Selam Robert, beni hatırladın mı? Ben Trumpy.'' Şaşıran Robert Powell'ın onu hatırlayamadığı belliydi. ''İtalyan işinden, Turin. Uzun zaman oldu. Ben taksiyi kullanıyordum, sen de arka koltukta oturuyordun.'' Robert Powell'ın değişmez neşesi durumu kurtardı. ''Elbette, Turin. Uzun zaman önceydi. Nasılsın Trumpy, işler nasıl gidiyor?'' ''Oldukça iyi, fena değil, şikayet edemem. Malum kişinin elinde bana uygun bir iş olup olmadığını sormak için uğramıştım.'' Powell Trumpy'nin yıpranmış gömleğine ve rengi solmuş pantolonuna baktı. ''Eminim vardır, seni gördüğüme sevindim. Bol şans Trumpy.'' ''Sana da eski dostum, kendine iyi bak.'' El sıkışıp ayrıldılar. Menajer onun için uygun bir iş olmadığını elinden geldiğince nazik bir dille söyledi. Shepherd'ın da bir film çekilecekti ama rol dağıtımı çoktan yapılmıştı. Umutların hep ertesi güne kaldığı, rekabetin son derece fazla olduğu bir meslekti onunki. Dairesine dönen Trumpy kara kara düşünmeye başladı. Sosyal sigortadan haftada birkaç sterlin alıyordu ama Londra'da yaşam pahalıydı. Ev sahibi Bay Kudzaki son görüşmelerinde kira borcunun iyice biriktiğini ve sabrının vatanı Kıbrıs'ın güneşli günleri gibi bol olmadığını söylemişti. Durum oldukça kötüydü. Hatta bundan daha kötü olamazdı. Orta yaşlı aktör güneş avlunun diğer tarafındaki yüksek binaların ardında kaybolurken bir dolaba açtı ve çuval bezine sarılmış bir nesne çıkardı. Lanet olası şeyi onca yıldır niçin sakladığını kendi kendine defalarca sormuştu. Zevkine uygun da sayılmazdı. Herhalde duygusal nedenlerdendi. 35 yıl önce henüz 20'sinde bir yıldız olacağına gönülden inanan, parlak ve umut vadeden bir aktörken ona büyük halası Millie'den miras kalmıştı. Nesneyi çuval bezinden paketinin içinden çıkardı. Büyük bir tablo değildi. Ölçüleri yaldızlı çerçevesi hariç 30'a 30 boyundaki tabloyu yıllarca dolapta saklamıştı. Ama eline geçtiği zaman bile o kadar kirli, pislikle öylesine kaplıydı ki figürler belirsiz birer gölgeden ibaretti. Büyük halası Millie yine de tablonun birkaç sterlin edeceğine yemin ediyordu. Ama bu muhtemelen yaşlı bir kadıncağızın boş dileğinden ibaretti. Tablonun geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Aslında küçük yağlı boya tablonun oldukça eski bir hikayesi vardı. 1870 yılında İtalyanca bilen ve zengin olmak için şansını Floransa'da denemek isteyen 30 yaşında bir İngiliz, babasından aldığı bir miktar maddi yardımla İtalya'ya yerleşmişti. Britanya'da Victoria devri tüm ihtişamıyla sürüyor, kraliçenin altın sikkeleri hemen her kapıyı açıyordu. İtalya ise tam aksine kaos içindeydi. Brian Frobisher, Floransa'da yaşadığı ilk 5 yıl içinde 4 şey elde etti. Chianti tepelerinin leziz şaraplarını keşfederek büyük fıçılar içinde ülkesi İngiltere'ye ihraç etmeye başladı. Fiyat kırarak Fransız şaraplarının egemen olduğu pazarda kendine hatırı sayılır bir pay elde etmiş ve servetinin ilk tohumlarını atmıştı. Şehir merkezinde büyük bir ev almış ve o bölgede yaşayan çok önemli sayılmayacak bir asilzadenin kızıyla evlenmişti. Evini aldığı dekoratif amaçlı pek çok eşyanın arasında Ponte Vecchio yakınlarındaki rıhtımda gördüğü bir ikinci el dükkandan aldığı bu küçük yağlı boya tablo da vardı. Tabloyu tanınmış veya iyi sunulmuş olduğu için satın almış değildi. Onu gördüğünde toz içindeydi ve dükkanın gerisinde neredeyse gözden kaybolmuştu. Tabloyu satın almasının tek sebebi hoşuna gitmiş olmasıydı. Sir Brian ve Britanya'nın Floransa konsolosu olduğu 30 yıl boyunca tablo kütüphanesinin duvarında asılı kaldı ve her akşam yemekten sonra tablonun altında oturup prosunu tüttürdü. Kolera salgını 1900 yılında Floransa'yı vurdu. Lady Frobisher bu salgında öldü. 60 yaşındaki tacir cenaze töreninden sonra doğup büyüdüğü topraklara dönmeye karar verdi. Sahip olduğu malları satıp İngiltere'ye döndü ve Surrey'de bir malikane satın alarak 9 kişiyi hizmet etmeleri için işe aldı. Hizmetkarların en genci Millicent Gore adında bir köylü kızdı. Sir Brian bir daha hiç evlenmedi ve 1930 yılında 90 yaşında öldü. İtalya'dan yaklaşık 100 sandık dolusu eşya getirmişti ve içlerinden birinde renkleri iyice solmuş, yaldızlı, çerçeveli, küçük yağlı boya tablo vardı. Lady Lucia'ya aldığı ilk hediye oldu ve karısı onu daima çok sevdiği için tabloyu yine kütüphaneye asmıştı. Duvarda asılı durduğu yıllar boyunca tablo sürekli dumana maruz kalmış, iyice kirlenmiş, renkleri oldum olası solmuş ve figürler belirsizleşmişti. Birinci Dünya Savaşı başlayıp sona ermiş, dünyada büyük değişikliklere yol açmıştı. Parasını Rusya'ya demiryolu hisselerine yatıran Sir Brian, 1917'de servetinin büyük bir bölümünü yitirmişti. İngiltere 1918'den sonra farklı bir sosyal çehreye bürünmüştü. Evde çalışan hizmetkarların sayısı azaldı ama Millicent Gore daima kaldı. Giderek yükseldi ve 1921'de kahya oldu. Zaten o sırada evdeki tek hizmetkar da oydu. Sir Brian'a hayatının son 7 yılı boyunca bir hemşire gibi baktı ve işvereni kadının özverili hizmetini öldüğü sırada unutmadı. Ona küçük bir ev ve hayatını alçak gönüllü bir şekilde rahatça sürdürmesine yetecek kadar toplu para bıraktı. Sahip olduğu eşyalar açık arttırmayla satıldı ama satışa bir eşya dahil edilmemişti, küçük tablo. Kadın bu tabloyla gurur duyuyordu. Deniz aşırı denen garip bir yerden gelmişti. Bu yüzden onu küçük evinin oturma odasının duvarına astı. Şömineden pek de uzakta olmayan tablo yıllar geçtikçe daha da kirlendi. Bayan Gore hiç evlenmedi. Kendini köy ve kilise işleriyle oyaladı. 1965 yılında 85 yaşında öldü. Erkek kardeşi evlenmiş, bir oğlu olmuş, daha sonra bir erkek torun sahibi olmuştu. Yaşlı kadının tek yeğeni. Öldüğünde tabloyu küçük yeğenine bıraktı. Kirli, lekeli eski tablo Shepherd's Bush'ta bir ara sokaktaki ucuz dairede tekrar gün ışığına çıkarıldığında aradan 35 yıl daha geçmişti. Tablonun sahibi ertesi sabah saygıdeğer Darcy Müzayede evinin danışma masasına gitti. Çuval bezine sarılı tabloyu göğsüne bastırmıştı. "Bildiğim kadarıyla değerli olabilecek nesnelere sahip kişilere paha biçme hizmeti sunuyorsunuz," dedi masanın gerisinde oturan genç kadına. Kadın adamın yıpranmış gömleğine ve rengi solmuş pantolonuna şöyle bir baktı ve üzerinde paha biçme bölümü yazan kapıyı işaret etti. İçerisi gösterişli lobiye göre daha sade döşenmişti. Bir danışma masası ve bir başka genç kadın vardı. Aktör az önce söylediklerini tekrarladı ve kadın bir form çıkardı. İsminiz efendim? Trumpington Gore. Bu tablo. Adres. Adresi verdi. Telefon. Telefonum yok. Kadın ona kafası olmadığını söylermiş gibi bir bakış fırlattı. Getirdiğiniz parça nedir efendim? Bir yağlı boya tablo. Kadın olmayan ayrıntıları sorup cevap alamadıkça yüzünde bıkkın bir ifade belirdi. Tablonun yaşı, ekolü, dönemi, ressamı bilinmiyordu. Yapıldığı ülke belki İtalya'ydı. Paha biçme bölümündeki genç kadın klasik şaraplardan bir yakışıklıya içten içe aşıktı ve köşenin ardındaki Cafe Uno'da sabah kahvesi saati olduğunu biliyordu. Şu sıkıcı küçük adam 5 para etmez tablosunu alıp bir an önce defolursa biz kız arkadaşıyla oraya gidip tesadüfen yakışıklının yanındaki masaya oturabilirdi. Son olarak tabloya siz ne kadar değer biçiyorsunuz efendim? Bilmiyorum, size getirme sebebim de bu zaten. Müşteriden bir rakam almak zorundayız efendim sigorta için. 100 sterlin diyelim mi? Pekala, sizden ne zaman haber alabilirim acaba? Gelen parçalar sırayla değerlendiriliyor efendim. Depoda değerlendirilmeyi bekleyen çok sayıda parça var. Biraz uzun sürebilir. Aslında tabloya tek bir bakışın yeterli olacağını düşündüğü yüzünden belli oluyordu. Şu insanlar çöplükte bir Ming vazo bulmuşçasına önüne bu değersiz ıvır zıvırı getirmiyor muydu? 5 dakika sonra Bay Trumpington Gore formu imzalamış, ona ait kopyasını almış, çuval bezine sarılı tabloyu bırakıp Knightsbridge sokaklarına dönmüştü. Hala meteliksizdi, eve yürüyerek döndü. Çuval bezine sarılı tablo depoya gönderildi ve üzerine bir etiket yapıştırıldı. D-1601 Aralık. Aradan 20 gün geçti. D-1601 etiketli tablo hala bodrum katındaki depoda bir duvara dayanmış halde duruyor, Trumpington Gore ise hala bir cevap bekliyordu. Bekleyişinin sebebi basitti, birikme. Bütün büyük sanat müzayede evleri gibi Darcy'nin de satışa sunduğu tabloların, mücevherlerin, porselenlerin, iyi şarapların, tabancaların ve mobilyaların %90'dan fazlasının kaynağı bilinir ve kolayca doğrulanabilirdi. Satış öncesi kataloğunda parçanın kaynağına dair bir ipucu daima bulunurdu. İyi bir parçanın tanıtımında bir beyefendiye ait deyişine sıkça rastlanırdı. Merhumun mirasından sözleri de çokça görülürdü. Zaman kaybına yol açtı ve Darcy'nin satışa sunmak isteyeceği pek az parça bulunabildiği için halka değer biçme hizmeti sunulmasını onaylamayanlar vardı. Ama bu hizmeti Darcy'nin kurucusu Sir George Darcy başlatmış ve gelenek haline gelerek o gün bugündür sürmüştü. Tarihi gülen, önemsiz ama umutlu birileri büyük babalarının enfiye kutusunun aslında ender bulunan, çok değerli bir antika olduğunu öğrenirdi ama buna nadiren rastlanırdı. Eski ustaların başkanlığı, 2 yardımcısının eşlik ettiği papyonlu, müşkül pesent bölüm şefi Sebastian Mortlake tarafından yapılan inceleme komitesi her 2 haftada bir toplanırdı. Noel'e 10 gün kalmıştı ve Bay Mortlake birikmiş tüm parçaların değer biçme çalışmalarının tamamlanmasını istiyordu. Bunun için 5 gün boyunca hiç durmaksızın çalışmaları gerekti. Mortlake ve meslektaşları da bitkin düştüler. Bay Mortlake resimler alındığı sırada doldurulan kalın bir deste halindeki formlara güveniyordu. Tercihlerinde ilk sırayı ressamının açıkça belirtildiği tablolar alıyordu. Bu şekilde hiç olmazsa katalog hazırlayanların elinde belirtilebilecek bir isim ve yaklaşık tarih oluyordu. Satışa sunulabileceklerini düşündüğü tabloları bir kenara ayırdı. Bir sekreter sahiplerine birer mektup göndererek önerilen değeri belirtecek ve parçayı satmak isteyip istemediklerini soracaktı. Cevap olumlu olursa orijinal formdaki bir başka yere götürülemeyeceği ifadesi hatırlatılacaktı. Olumsuz olursa malın sahibinden bir an önce gelip bıraktığı parçayı alması istenecekti. Depolamanın belli bir maliyeti vardı. Mortlake değerlendirme işlemi sona erip parçanın sahibinden satış onayı alındıktan sonra resmin satışa sunulacağı müzayedeyi belirliyor ve katalog hazırlıklarına başlanıyordu. Sebastian Mortlake'in üstün körü bakıp geçtiği satışa sunulmaya değmeyen, önemsiz ressamların önemsiz eserleri sadece hoş, bu tür şeyleri sevenler için veya ilginç, bunu çok ağır bir öğle yemeğinin ardından yapmış olmalı gibi yorumlar alırdı. Mortlake ve 2 yardımcısı neredeyse 300 tabloyu incelemiş, sadece 10 tanesini satışa sunulmak üzere ayırmıştı. İçlerinden biri onları epeyce şaşırtmıştı. Dutch van Ostade ekolündendi ama ne yazık ki Adrien'in eseri değildi. Bir öğrencisinin de ama kabul edilebilirdi. Sebastian Mortlake, Darcy müzayede evi için değeri 5000 sterlinden az parçalar seçmemeye çalışırdı. Knightsbridge'de büyük araziler hiç de ucuz değildi. Alacağı komisyonun iyi bir miktar olması gerekiyordu. Aksi halde uğraşmasına değmeyecekti. Daha küçük müzayede evleri 1000 sterlin civarında parçaları satışa çıkarabilirdi. Ama Darcy asla. Ayrıca Ocak sonu satışı zaten çok büyük olacaktı. Sebastian Mortlake 5. gün öğle yemeği vakti yaklaştığında gerinerek gözlerini ovuşturdu. Keşfedilmemiş bir hazine bulabilmek için 290 değersiz resmi boşu boşuna incelemişti. Görünüşe bakılırsa kabul edilebileceklerin sayısı onu geçmeyecekti. Yanında çalışanları da dediği gibi, halka ücretsiz hizmet sunmak çok güzel ama unutmayalım ki bir hayır kurumu değiliz. Daha kaç tane var beni? Diye sordu omzunun üzerinden arkasındaki genç elemana. Sadece 44 sep diye cevap verdi genç adam Mortlake'e. Şefinin ekip içi arkadaşlık ve takım ruhu için herkesin kullanmasında ısrar ettiği ilk adıyla hitap etmişti. Sekreterler bile ona ilk ismiyle hitap ediyordu. Sadece hamallar ona patron diye sesleniyordu. İlginç bir şey var mı? Pek sayılmaz. Hiçbirinin niteliği, dönemi, yaşı, ekolü veya kökeni belli değil. Bir başka deyişle aile içi amatörler. Yarın geliyor musun? Evet, Sepp, gelip bir etrafı biraz düzene soksam iyi olur diye düşündüm. Aferin beni, ben yemeğe gidiyorum, sonra da Sayfiye'deki evime gideceğim. Geri kalanı hallediver, olur mu? Her zamanki işlemler biliyorsun, nazik bir mektup yazılıp teklif edilen miktar belirtilecek. Dayırdır bilgisayardan çıktısını alır, akşam postasına yetiştirilir. Neşeyle herkese mutlu Noeller diledikten sonra gitti. İnceleme komitesindeki iki yardımcısı da dakikalar sonra ayrıldı. Beni son incelenen ve reddedilen tabloları depoya geri götürüp kalan 44 tanesini ışığın daha kuvvetli olduğu geniş odaya getirdi. O gün birkaçını inceleyecek, ertesi günde Noel için ayrılmadan önce geri kalanını bitirecekti. Cebinden yemek fişleri çıkarıp kantine yöneldi. O gün kalan tabloların 30'unu inceledi ve Ladbroke Grove'un kuzeyindeki, yani daha ucuz kesimindeki dairesine gitti. 25 yaşındaki Benny Evans'ın Darcy Müzayede evindeki varlığı azmin bir zaferiydi. Halkla birebir ilişkiye giren ve galeriler arasında mekik dokuyan ön büro personeli daima iyi giyinen ve etkileyici konuşma yeteneği sahip kadınlar ve erkekler arasından seçilirdi. Üniformalı görevliler, yer göstericiler ve hamallar onların arasında kaldırır, taşır, iter, götürür, kısaca işlerini yapardı. Şatafatlı duvarların gerisinde uzmanlar vardı ve uzmanların kaymak tabakası onların yeteneği olmaksızın Darcy'nin ayakta kalmayı başaramayacağı değerlendirme elemanlarından oluşurdu. İyiyi sıradan olandan, gerçeği sahtesinden, değersizi hazineden bir bakışla ayırt edebilecek yeteneğe, keskin gözlere ve yanılmaz hafızaya sahiplerdi.